SBS Radio.
Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, hoş geldiniz programa.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi bir Suriye zirvesinde. Üç ülkenin liderinin Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirdiği görüldü. PYD-YPG konusunda sanki benzer tutumlar alıyorlardı. Bu konudaki gelişmeleri bize anlatabilir misiniz?
Tabii, Türkiye başından beri bu üçlü zirvelerde hep Fırat'ın doğusunu gündeme taşıyor ve orada Suriye'yi bölmek üzere bir terör örgütünün faaliyet gösterdiğini hem Rusya hem İran'dan destek alarak dünyaya duyurmaya çalışıyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'yle de bir pazarlık devam ediyor. Güvenli bölge pazarlığı. O pazarlığın sonuca ulaşmaması halinde de Türkiye'nin kendi askeri kuvvetleriyle bu süreci yürüteceğine ilişkin Cumhurbaşkanı'nın defalarca yaptığı açıklamalar var. Bu zirvede yine geçmiş zirvelerde olduğu gibi her ülkenin kendi öncelikleri vardı elbette. Türkiye İdlib'de özellikle Suriye'de Esad güçlerinin yaptığı saldırıların durdurulmasını istiyor. Çünkü oradan Türkiye'ye yönelebilecek bir göçü artık kaldıramayacağını hem İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla hem Cumhurbaşkanı vasıtasıyla birçok kez açıkladı. Orada Suriye ise hali hazırdaki muhalifleri, oradaki grupları terörist örgüt olarak değerlendiriyor. Rusya da aynı şekilde, İran da aynı şekilde. Türkiye'nin önceliği İdlib'ti. İdlib'in dışında elbette Fırat'ın doğusu ve oradaki PYD yapılanması. Bu PYD yapılanması ile ilgili sanki bir mesafe kat etmiş gibi göründü. Çünkü bu zirve sonrasında Suriye, Şam hükümeti, Birleşmiş Milletleri PYD'yi şikayet eden bir başvuruda bulundu. Oranın bir Suriye'yi bölmek için bir hareket içinde olduğunu PYD'nin belirten bir başvuruydu. Bu Türkiye açısından bir kazanç olarak göründü. Diğer taraftan hem Rusya hem İran İdlib'deki terör unsurlarının ortadan kaldırılması gerektiğini söylediler. Türkiye'nin orada gözden noktaları var, askerleri var. Türkiye'nin askerlerinin güvenliği meselesi sonuç bildirisine yansıdı. Yani orada Türkiye kendi askerlerinin güvenliğiyle ilgili de kaygılarını bu şekilde hem Rusya'da hem İran'la paylaşmış oldu. Tabii üç ülkenin de, daha doğrusu İran'ın çok uzun zamandır Amerika'yla bir husumeti söz konusu. Amerika'nın bölgede bulunmasının büyük bir huzursuzluğa neden olduğunu aktarıyor Ruhani yaptığı açıklamalarda. Aynı şekilde Putin'in de benzer değerlendirmeleri var. Amerika'nın bölgeden gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Suriye'nin bir bütün olarak hayatına devam etmesinin en önemli unsurunun Amerika'nın bölgeden çekilmesi olduğunu aktarıyorlar. Bu arada zirvede önemli bir nokta da biliyorsunuz 2021 yılında Suriye'de seçim olacak. O seçim öncesinde bir anayasa komitesi oluşturuldu. Yani bir anayasa oluşacak, yeni bir anayasa. Anayasayı oluşturacak insanlar kimler olacak? Bunun üzerinde İran'ın, Türkiye'nin ve Rusya'nın anlaştığı duyuruldu. Bu önemli bir gelişme çünkü Rusya'da, Suriye'de sürecin normale dönebilmesi için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu hemen hemen bütün ülkeler kabul ediyorlar. Ama o yeni anayasa ne kadar demokratik olacak, 2021'de yapılacak olan seçimlerde demokratik bir seçim mi olacak, Esad yoksa 1960'lardan beri gelen yöntemle seçimlere girip yine seçimleri kazanacak mı? Bu tartışmalar devam ediyordu. Şimdi bu komite bunun üzerinde çalışacak ve bu komite aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in denetiminde de olacak. Onun yönlendirmesine de açık olacak. Bölgede en etkili ülke, yani süreci de değiştirebilecek sürece etkili ülkeler Türkiye, İran, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye, İran ve Rusya bir araya geliyorlar, konuşuyorlar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri dışarıda. Onun da olaya dahil olması ancak New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacak görüşmede olacak muhtemelen. Aynı zamanda Anayasa Komitesi'nin görüşmelerine de Birleşmiş Milletler'den dahil olma şansı olacak.
Yavuz Bey, Diyarbakır'da HDP önünde bekleyen aileler var. Bir yandan da Adalet ve Kalkınma Partisi önünde de bekleyen aileler var. En azından beklemeye çalışan aileler var. Bu konuda ne diyebilirsiniz bize?
Evet, HDP'nin önünde aileler bekliyorlar. Uzunca bir süredir bekliyorlar ve dağa giden oğullarının HDP vasıtasıyla gittiğini iddia ediyorlar ve HDP tarafından geri getirilmesini istiyorlar. Bu iktidar çevrelerince de destekleniyor bu eylem. Daha da genişlemesi için bir takım çabalar sarf ettiği de söylenebilir. Özellikle iktidara yakın medyanın sürekli o bölgeden canlı yayın yaptığını, HDP'nin önünden canlı yayın yaptığını aktarmamız lazım. Polis koruması altında aileler oradaki eylemlerini devam ettiriyorlar. Ancak başka anneler de var. Mesela cumartesi anneleri kendilerine Galatasaray'da eylem yaptırılmamasından dolayı, kendi seslerini duyuramamaktan dolayı onlar şikayet ediyorlar bu eylemler sırasında. Ayrıca askeri lise ve harp okulu öğrencileri biliyorsunuz 15 Temmuz sonrasında birçoğu ağır cezalara çarptırıldılar, yargılandılar ve cezaevine konuldular. 3 yıldır da cezaevindeler. Onların anneleri de var. Onların anneleri de AK Parti önünde, il başkanlıklarının önünde eylem yapmaya çalışıyorlar. Ankara'da oldu, başka illerde de girişimler oldu. Ancak AK Parti önünde eylem yapmak isteyen annelere izin verilmiyor. En fazla durabilen yarım saat durabildi. Görebildiğimiz kadarıyla, takip edebildiğimiz kadarıyla. Ayrıca yine Diyarbakır'da barış anneleri var. Beyaz Türkmenler diyorlar kendilerine. Ve barış sürecinin işlemesi gerektiğini savunuyorlar. Çocuklarının dağdan indirilmesi için bu sürecin şart olduğunu söylüyorlar. Onlar da AK Parti önünde eylem yapmak istediler. Onlara da izin verilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi bu çifte standartla ilgili yaptığı açıklamada cumartesi annelerinin talepleri de değerlidir. HDP önünde eylem yapan annelerin de talepleri önemlidir. Ancak iktidar anneler üzerinden siyaset yapıyor. Şimdi de anneleri bölüyor diyerek AK Parti'yi eleştirdi bu süreçte. İran'dan gelen anneler bile var HDP'nin önüne. Vatan Partisi vasıtasıyla İran'dan bir grup annenin de gelip HDP'nin önünde HDP'yi protesto ettiği bilgisini de verelim dinleyenlere.
Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir kaynama var gibi. İstifalar var, karşılıklı sert eleştiriler var. Adalet Bakanı ve Pelikan tartışması var. Erdoğan parti üstündeki kontrolünü kaybediyor ya da zayıflıyor gibi bir şey söyleyebilir miyiz acaba?
Bunu söylemek için erken. Çünkü içeride bir kere AK Parti içine iki parti doğacak. Birisi Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı parti, biri de Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı ya da arkasında olduğu girişim diyelim. Davutoğlu açık açık zaten o ihraç sürecinin ardından istifasını verdi ve parti kuracağını ilan etti. Her çevreyi de kendi girişimine destek olmaya çağırdı. Bu arada eski il başkanları var. Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Diyarbakır il başkanları. Birkaç il daha katıldı onlara. Onlar da Davutoğlu ile birlikte istifa ettiler AK Parti'den. Kuruculardan istifa edenler var. AKP diyerek AK Parti'yi eleştirip gönlüm AK diyerek istifa eden isimler söz konusu. Teşkilattan istifalar elbette AK Parti içinde ne oluyor sorusunu da beraberinde getirdi ama bunların tamamı eski yöneticiler ve Davutoğlu ile birlikte hareket ediyorlar. Ali Babacan cenahında henüz AK Parti içinde işte Sadullah Ergin ve Nihat Ergün dışında, Beşiktaş Atalay dışında istifa edip o sürece dahil olan bir isim yok. En azından alt kademede veya teşkilatta böyle bir isim görünmediğini söyleyebiliriz. Elbette tek tek gelen istifalar biraz dikkatleri üzerine çekti. İşin muhalif kanadında, AK Parti içindeki muhalif kanadında bu var. Ayrıca AK Parti içinde bir takım klikler var. Davutoğlu da çok şikayet etmişti. Özellikle bir Pelikan grubunun AK Parti üzerinde etkili olduğunu, bir takım kampanyalar düzenleyerek bir takım isimleri AK Parti'nin dışına itmeye çalıştığını söylemişlerdi. İşte Pelikan yine hedefte. Sabah gazetesinin bir yazarı, ekonomi yazarı FETÖ'yle mücadele sürecinde Adalet Bakanlığı'nın yetersiz kaldığını ve yeniden FETÖ'yle bağlantılı bir takım hakimlerin etkin hale geldiğini, FETÖ soruşturmalarında suçları sabit olan bir takım isimlerin de dışarı çıkarıldığını, cezaevinden çıkarıldığını, ceza verilmediğini aktararak böyle bir sert bir yazı yazdı Melek Güngör. O yazı üzerinde de ciddi bir tartışma başladı ve o tartışma biraz özellikle AK Parti içerisindeki Pelikan yapılanmasından şikayet edenler tarafından Pelikan'a yorumlandı. Pelikan bu sefer Adalet Bakanı'nı yemek istiyor diyerek. Hatta Berat Albayrak'la aralarında bir gerilim olduğunu, bu nedenle Pelikan grubunun da harekete geçtiğini iddia edenler vardı. Buna Adalet Bakanı çok sert yanıt verdi. Geçmişte Maklube'ye, ki FETÖ'cülerin en önemli simgesel yemeği olarak kabul ediliyor, Maklube'ye birlikte kaşık sallayanlar bugün bizim terörle mücadelemizi eleştiremezler diyerek onlara adeta res çekti. Destek olanlar var Abdülhamit Gül'e, ancak şu süreçte Abdülhamit Gül'ün yerinin değiştirileceğine ilişkin de bir işaret söz konusu değil. Ama içeride bir kapışma olduğunu görüyoruz. İşin Pelikan grubuyla ilgili durumu bu. Bir de medya ayağı var. Medya ayağında da özellikle Yeni Şafak gazetesinde son olarak Özlem Albayrak'ın istifasıyla bir tartışmanın gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Özlem Albayrak, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya eleştiren bir yazı yazmıştı. O yazının Yeni Şafak'ta yayınlanmaması üzerine bu bir değil, iki değil, üç değil, dört yazım yayınlanmadı. Ben de artık Yeni Şafak'ta yazmayacağım açıklamasını yapmıştı. Yeni Şafak'ta işte bu sansürleme nedeniyle eleştirilmişti. Ardından Ersoy Dede, yine iktidara yakın bir gazeteci, Özlem Albayrak'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden maaş aldığını söyleyen bir yazı kalemi aldı. Onun üzerine tartışma farklı bir boyuta gitti. Yine Pelikan grubunun içinde yer aldığı iddia edilen Hilal Kaplan o tartışmaya girdi. Ve Özlem Albayrak'ın ileride kendi maaşını koruyabilmek için, Cumhuriyet Halk Partili belediyeyle çalışabilmek için bu girişimde bulunduğuna ilişkin bir suçlama yapıldı. Özlem Albayrak buna yanıt verdi. Yani diyeceğim o ki, hem işin medya ayağında, hem partinin içinde, hem de partiden ayrılmak üzere olanlarla ilgili olarak bir tartışma söz konusu ve Ankara'da beklentide bir kabine değişikliği. Ama o kabine değişikliği de bir türlü gelmiyor. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yakın zamanda yaptığı bir açıklama var. O da diyor ki, öyle birileri istiyor diye kabine değişikliği olmaz. Geçmişte Osmanlı'daki Yeniçerilere benzer bu iş. Daha başlamışlar, bakalım devam etsinler. Doğru mu yapıyorlar, eğri mi yapıyorlar? Bu kadar kısa sürede belli olmaz mealinde bir açıklama yaptı. Bu da AK Parti içinde rahatsızlık yarattı. Biraz da Ekim'i, meclisin açılmasını bekliyor Cumhurbaşkanı bu değişiklikleri yapmak için diye değerlendirmeler var, spekülasyonlar var. Binali Yıldırım'ın sadece başkan yardımcılığına atanacağı ve kabinede değişiklik yapılmayacağına ilişkin değerlendirmeler var. Yani o kadar çok spekülasyon var ki, bir hareketlilik olduğu kesin, çünkü ateş olmayan yerden doğan çıkmaz. Ama bunun kontrolü kaybetti olarak, Erdoğan'ın parti üzerinde kontrolünü kaybettiği olarak değerlendirmek biraz ileri bir değerlendirme olur diye düşünüyorum.
Yavuz Bey, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.